Ayrım 37.
Sayfa 439. Saadeti bulamayan bir babayla bir annenin evladı da saadeti bulmakta güçlük çekiyor. Saadete giden yolu bir çocuğa ebeveyni gösterir önce. O yolu sana biz gösteremediysek sen onu nereden nasıl bulacaksın? O vakit saadetin olmadığını bile düşünebilirsin ki bu da başka bir hata olur. Sen huzuru bulursan saadeti de bulacaksın. Rukiye zorlukla, ben bir şey aramıyorum dedi. Hepimiz arıyoruz kızım. Bazılarımız buluyor, bazılarımız bulamıyor. Aramadığını söylemek, bulmaktan umudunu kesenlere yakışır. Bir izdivacın arifesinde bunu söylememelisin çocuğum. Arıyorsun, Allah'ın izniyle bulacaksın. Bir saygısızlıktan ziyade patavatsız bir yakınlıkla soru verdi Rukiye. Siz ne arıyorsunuz? Bunu Şeyh Efendi'ye kızından başka hiç kimse soramazdı ve kızından başka hiç kimse bu soruya bir cevap alamazdı. Ben de huzuru arıyorum. Bana yardımcı olacağını söylediğiniz itikada siz sahipsiniz. Nasıl oldu da o itikat size huzuru sağlamadı? Şeyh tesbihinin farkına varmadan biraz daha hızlı çekmeye başladı. İtikadım bana niye huzur sağlamadı? Eğer itikadım olmasaydı huzuru arayacak kuvveti bile kendimde bulamazdım. Rabbim bana huzuru ve aydınlığı gösterdi ama bir vakit geldi ben karanlığı da merak ettim. Orada neyin saklı olduğuna bakmak istedim. Bir aydınlıkta yürürken dönüp de karanlığa bakarsan, o günahı işlersen, o karanlıktan bir gölge senin aydınlığına ve huzuruna akseder. Ömrün boyu o gölgeden kurtulmaya, aydınlığı ve huzuru yeniden bulmaya uğraşırsın ki bu tahmininden de zordur. Rukiye babasının ne kadar acı çektiğini ancak bunları duyduğunda anladı. Bu söylediklerini kendisinden başka kimseye söyleyemeyeceğini, kendisine inanılmaz bir ayrıcalık bağışladığını hissetti. Bunu hissetmek içindeki son düğümleri de çözdü sanki. Şeyh Yusuf Efendi'nin kızı olmak, onun tarafından sevildiğini bilmek, onu gerçekten de huzura kavuşturabiliyordu. Yumuşacık, munis bir sesle konuştu. ''Bu izdivacı münasip buluyor musunuz efendim? Müsaade ediyor musunuz?'' Şeyh Efendi kızının yüzüne baktı. ''Allah mesut etsin kızım, hayır duam seninle.'' Rukiye kalkmak için elini önüne dayayıp, ''Ben müsaadenizle gideyim.'' derken birden ağlamaya başladı. Hıçkıra hıçkıra çocukluğundan beri hiç ağlamadığı gibi katılırcasına ağlıyordu. Kendini tutmaya çalışıyor ama başaramıyordu. Sanki ağlamadan geçiştirdiği birçok olayın içinde bıraktığı düğümler çözülmüş, şimdi ortada görünür hiçbir neden olmadığı halde hayatındaki bütün olaylara ağlamaya başlamıştı. Ağlarken bir yandan da ''Affedersiniz, affedersiniz'' diye mırıldanıyordu. Şeyh Efendi oturduğu yerden usulca kızının saçlarını okşayarak bir söz söylemeden istediği kadar ağlamasına izin vermişti. İkisinin de ne kadar olduğunu bilmedikleri uzunca bir zaman ağladı. Sonra gözlerini sildi. Şişmiş gözleri ve kızarmış yüzünde tuhaf duran alaycılığıyla soru verdi. ''Sizce böyle huzuru bulabiliyor muyum?'' ''Bulabiliyor musun?'' Rukiye ciddileşti. ''Galiba buluyorum.'' Sonra yeniden gülmüştü. ''Ama birkaç kere daha böyle huzur bulursam o huzuru yaşayacak hal kalmayacak bende.'' Şeyh Efendi de gülümsemişti. ''Kalır kızım, kalır.'' ''Müsaade ederseniz müstakbel zevcimi de düğünden önce buraya getirmek, elinize öptürmek istiyorum.'' ''Tabii kızım, bahtiyar olurum.'' Rukiye oradan hiç bilmediği bir duyguyla kendisine, hayatına, geleceğine büyük bir güven duyarak bütün çocukluğu boyunca çektiği isimsiz tedirginliklerinden, sebepsiz gerginliklerinden kurtulmuş, babasının huzur dediği o gönül rahatlığına kavuşmuş olarak ayrıldı. Sanki hiçbir şeyi atmaya kıyamayan cimri birinin ne işe yaradığını, ne için saklandığını artık hiç kimsenin bilmediği birçok ıvır zıvırla dolu odası boşaltılmış, gereksiz bütün birikintiler atılmıştı. Bu temizliğin geride bıraktığı ferahlığa Rukiye bile şaşıyordu. Şeyh Efendi ise bilmediği ya da kendine bile itiraf edemediği bir sebepten ötürü bütün çocukları arasında en çok sevdiği kızına artık kavuştuğunu, kızının kendisini bağışlayıp babalığa kabul ettiğini hissediyor, onun zekasından tekke çevrelerinde hürmetsizlik olarak kabul edilecek de olsa açık sözlülüğünden, dürüstlüğünden ve isyankar ruhundan gizli gizli gurur duyuyor, usul bir sesle onun huzuru ve mutluluğu için dua ediyordu. Rukiye'nin gidişinden sonra Hasan Efendi'yi çağırarak onu şaşırtan sevinçli bir sesle talimatlar verdi. Genç kıza Boğaz'da bir yalı kiralanacak, bir maaş bağlanacak, bütün İstanbul'a özellikle de damadın ailesiyle Mihrişah Sultan'a, annesi lanetle anılan bu genç kızın sahipsiz olmadığı, kimseye muhtaç bulunmadığı gösterilecekti. Bir kızı evliliğe hazırlanan şeyh, başka bir kızının ise ayrılığa hazırlandığını bilmiyordu. Kader bu adama hiçbir sevinci tam olarak yaşatmamaya kararlı gibiydi. Ahmet Samim Bey'in vurulduğu akşam Göztepe'deki köşkün bahçesinde iki kardeşin arasında sert bir tartışma çıkmıştı. Ragıp Bey çok öfkeliydi. "Bu nedir abi?" diye neredeyse bağırıyor, sesi köşkün verandasında oturan kadınlara kadar ulaşıyordu. Hürriyet için, bu imparatorluğun bekası için adam öldürülmesine karşı çıkmadım. Bizzat kendim insanları öldürdüm. Bir tek gün yaptığımın doğruluğundan şüphe etmedim. Ama bizim sokaklarda vurduğumuz adamlar komitacılara silah ve para buluyorlardı. İmparatorluğun düşmanıydılar. Bu adamı niye vurdurdunuz? Bu Abdülkadir itini kendi insanlarımızın peşine niye takıyorsunuz? Bu adam Bulgar'a silah mı sattı? Yunan'a para mı verdi? Kendi insanlarımızı öldüreceksek biz niye hürriyet için mücadele ettik? Gün gelecek bu ülkenin bütün insanları bize düşman olacak. Bunu göremiyor musunuz? Askerlik değil bu. Kendi payitahtımızda komitacılık yapmak kime karşı? Kendi insanlarımıza karşı. Cevat Bey kardeşinin sözlerini sabırla dinliyordu. Ragıp dedi. Lüzumsuz yere sinirleniyorsun. Sen o adamın yazılarını okumadın. Neler yazdığını bilmiyorsun. Teşkilat için demediğini komadı. Öyle şeyler yazdı ki hakkımızda. Köpeğin önüne atsan yemez. İtaatçıları tenkit etmek ne manaya geliyor bir düşünsene. Bu adam şeriatçıların ekmeğine yağ sürüyordu. O bize saldırdıkça mürteciler zil takıp oynayacaktı. Eğer herkes cemiyeti böyle tenkit etmeye başlarsa bunun sonu ne olur? İrtica canlanır. Yeniden eski günlere mi dönelim? Yeniden istibdat mı gelsin? Mürteciler bu güzelim ülkeyi cehenneme mi çevirsin? Ben o adamın eski padişah için yazmış olduğu yazıları gördüm. Onun irtica ile alakası yoktu. Bizim de yazarlarımız var. Bıraksaydınız onlar ona cevap verseydi. Ben bunun için asker olmadım. Ben kendi payitahtımda kendi insanımı öldürmek için asker olmadım. Bizi cephelerde vatan uğruna savaşmak için yetiştirdiler. Şimdi herkes bize eli kanlı katil diye bakıyor. Evet, ben de bir katilim. Ben de adam vurdum ama ben yazı yazdı diye öldürmedim kimseyi. Öldürmem de. Silahla işi olmayana silah çekmem ben. Silahsız adamları öldürmeye başladın mı askerliği de öldürürsün. Siz asker şerefini hiç düşünmüyorsunuz. Cevat Bey bütün sabrına rağmen sinirlenmeye başlamıştı. Ragıp önünü ardını düşünmeden konuşuyorsun. Aklının ermediği işler hakkında fikir yürütüyorsun. Sen bir memleketi idare etmeyi kolay mı belledin? Düşman sadece cephede mi? Nice sinsi düşmanın aramıza sızdığını, bizi yok etmenin hesabını yaptığını görmüyor musun? İttihatçılar bugün sahneden çekilse ne olur? Söylesene bana. Eski halifenin yeniden İstanbul'a dönmesini, o korkunç günlerin geri gelmesini bizden başka kim engelleyebilir? Bu söylediklerin benim tanıdığım Ragıp'ın sözlerine hiç benzemiyor. Ragıp Bey hafifçe yerinden doğruldu. Ne demek istiyorsunuz abi? Bana da mı hain diyeceksiniz? Hayır, bu aklımdan geçmez. Ya nedir söylediğiniz? İstanbul seni yumuşattı. Ragıp Bey kıpkırmızı oldu. Hiddetten beyninin uyuştuğunu hissetti. Ağabeyinin ne söylemek istediğini anlamış ama verecek bir cevap bulamamıştı. Dişlerini sıkarak "Öyle mi?" diyebildi yalnızca. "Öyle," dedi Cevat Bey. "Kendini topla biraz. Yaşadığın hayat lüzumu kadar aydınlık düşünmeni engelliyor." Bir iki cümle daha konuşsalar, iki kardeşin arası ömür boyu düzelmeyecek biçimde bozulacak, belki orada o meyve kokulu yaz bahçesinde daha korkunç olaylar yaşanacaktı. Ama o sırada annelerinin kuru sesini duydular. Belli ki baştan beri oğullarını dinliyordu. Cevat, yatın artık, gürültüden çocuk uyanacak. Ragıp, sen de gel, yarın erken kalkacaksın. İki kardeş, iki küçük çocuk gibi yerlerinden kalkıp içeri yürüdüler. Ragıp Bey odasına öfkeyle girip ceketini çıkardığında karısının pencerenin kenarında oturduğunu gördü. Belli ki bütün konuşmaları dinlemişti. "Yatmadınız mı?" dedi Ragıp Bey. "Hayır, sizi bekledim. Konuşmamız iktiza ediyor." "Yarın konuşuruz. Gündüz çuvala mı girdi? Bu saatte ne konuşması?" Karısının sesi çok soğuk, neredeyse düşmancaydı. "Şimdi konuşmalıyız." "Nedir bu kadar mühim olan mevzu?" "Babamın evine gitmek istiyorum." "Olur, sizi öbürsü gün götürürüm." Hayır, anlamadınız. Temelli olarak babamın evine dönmek istiyorum. Nikahınızdan çıkmak istiyorum ve bir daha sizi görmek istemiyorum. Ragıp Bey elinde tuttuğu ceketi kaldırıp yere fırlatacakken kendine hakim oldu. Bir koltuğa oturdu. Bu nereden çıktı şimdi? Hiçbir yerden çıkmadı. Artık sizinle yaşamak istemiyorum. Delirdiniz mi siz? Ben bunu Şeyh Efendi'ye nasıl yaparım? Efendi Hazretlerinin kızını nasıl bırakırım? Evvela siz beni bırakmıyorsunuz, ben sizi bırakıyorum. Saniyen bunun Şeyh Efendi ile bir alakası yok. Bahis konusu olan bizim hayatımızdır. Hatice Hanım, bu nasıl mümkün olur? Ne der insanlar? Şeyh Efendi ne düşünür? Siz adam öldürdüğünüzde, başka kadınların koynuna girdiğinizde, boynunuza kadar günaha battığınızda ne düşündüyse onu düşünür. Ağzınızdan çıkanı kulağınız işitmiyor sizin, babanızdan bahsediyoruz. Kimden bahsettiğimi çok iyi biliyorum. Ağzımdan çıkanı da kulağım duyuyor. Ragıp Bey içini çekti. Nasıl arzu edersiniz ama müsaade ederseniz önce gidip bir Şeyh Efendi ile konuşayım. Şeyh Efendi ile beni tekkiye götürdüğünüzde konuşursunuz. Yarın sabah gitmek istiyorum. Siz götürmezseniz çocuğu alır kendim giderim. Ragıp Bey karısının kararlı olduğunu ve fikrini değiştirmeyeceğini anladı. Şeyh Efendi'ye karşı mahcup olacağını düşünmese bu karardan inanılmaz bir sevinç duyacaktı. Nefret dolu bir ilişkiden kurtulmak, aynı zamanda Dilara Hanım ile daha rahat, vicdan azaplarına düşmeden, iki günde bir köşke gitmek zorunda kalmadan özgürce yaşamak anlamına da geliyordu. Karısı bütün gece kucağında bebekle pencerenin yanındaki koltukta oturdu. Ragıp Bey elbiseleriyle uzandığı yatakta, kah Şeyh Efendi'ye söyleyeceklerini düşünerek, kah Dilara Hanım ile yeni bir hayat kurmayı hayal ederek sık sık kesilen bir uyku uyudu. Ertesi sabah annesinin soran bakışları altında kahvaltı etmeden, kimseye de bir açıklama yapmadan köşkten ayrıldılar. Hatice Hanım bir kere bile arkasına dönüp de bakmadı. Tekkiye kadar bir kelime bile konuşmadılar. Tekkiye varınca karısını hareme yollayıp doğru Şeyh Efendi'nin yanına gitti. Ragıp Bey'i o saatte tekkede gören Yusuf Efendi kötü bir haber alacağını anladı. ''Hoş geldiniz.'' dedi. ''Hayırdır?'' ''Pek hayır yok Efendi Hazretleri gelişimde.'' Şeyh devam etmesini bekledi. ''Tam nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Olduğu gibi söyleyin. En kolayı budur. Hatice Hanım nikahımdan çıkmak istiyor. Artık burada yaşayacakmış.'' ''Ya?'' ''Evet efendim.'' Şeyh Efendi sakalını sıvazladı. ''Siz ne diyorsunuz bu işe?'' ''Şeyh Hazretleri, ben sizin kelimenizi nasıl bırakabilirim? Sizin yüzünüze nasıl bakarım? Ama ben bir türlü ikna edemedim. Siz acaba kendisiyle görüşür müsünüz?'' Şeyh Efendi Ragıp Bey'in kolundan tuttu. ''Gelin bahçeye çıkalım.'' Birlikte bahçeye çıkıp her zaman yaptıkları gibi gül fidanlarının arasında dolaşmaya başladılar. Şeyh birden konuştu. ''En iyisi bunu böyle bırakmak. Ben Hatice'yi tanırım. O bu kararı verdiyse bir daha dönmez. Aslında belki de bu baştan hataydı.'' Ragıp Bey, Şeyh Efendi'nin sesinde bir sitem duymayı bekliyordu ama sitem yoktu. Sadece fikrini söylüyordu. ''Peki el alem ne der?'' ''El alemden bize ne? El alem hatırına evlilik olur mu? Başkasını kandırsanız kendinizi kandıramazsınız. Yol yakınken dönmek en iyisi. Hatice doğru karar vermiş bence.'' Ragıp Bey içini çekti. Şeyh dostça kolunu tuttu. ''Bakın, eğer benimle alakalı bir endişeniz varsa hiç olmasın. Ben sizi tanıdığımda damadım değildiniz. Ben sizi dost bildim. O zaman nasıl dost bildiysem şimdi de öyle dost biliyorum. Bu işte sizin bir günahınız yok. Hatice'nin de yok. Gönül işleri Ragıp Bey hiç zora gelmez. Biz günahı başkalarının bulduğu yerlerde aramayız. Bizim için günah, Yaradan'ın yarattığına bu arada kendine kötülük etmektir. Kızıma bir gün bile kötü davranmadığınızı, hürmette kusur etmediğinizi biliyorum. Bu bana yeter. Öte yanı sadece sizi alakadar eder. Bence sıkmayın içinizi. Gençsiniz. Kendinize daha uygun bir hayat sürün. Azap çekmenizi gerektiren bir vaziyet yok. Emin olun.'' Ragıp Bey, Şeyh Efendi'nin Dilara Hanım'dan haberdar olduğunu, buna rağmen kendisine böylesine dostça ve anlayışlı davrandığını biliyor, bu davranış karşısında daha çok ezilip utanıyordu. ''Size layık bir damat olamadım şeyhim.'' dedi. ''Beni bağışladığınızı, yüce gönlünüzde bir kızgınlığa, husumete yer olmadığını biliyorum ama ben kendimi bağışlamıyorum.'' ''Ragıp Bey, boş yere kendinizi üzüyorsunuz. Bağışlanacak bir vaziyet değil ki bu. Herkesin başına gelir. Bir ömrü insanın yakınlık duymadığı biriyle geçirmesi de günahtır. Kadere hükmetmek elde değil. Alnınıza böyle yazıldıysa böyle yaşayacaksınız. Gidin kendinize münasip bir hayat kurun.'' Ragıp Bey eğilip Şeyh Efendi'nin elini öptü. Duanızı benden esirgemeyin dedi. Sizin iyiliklerinizi ödeyemem ama ne zaman, nerede, nasıl olursa tek bir emriniz yeter. İki elim kanda olsa gelirim. Biliyorum dedi Şeyh Efendi. Sizi tanırım. Bir şeye ihtiyacınız olursa siz de hiç çekinmeyin. Bir haber salın. Ragıp Bey tekkeden çıktığında güneş iyice yükselmiş, sıcak basmıştı. Haliç'in üstünde mavimsi bir buğu dolaşıyor, gül kokusu tuzlu deniz kokusuna karışıyordu. Şeyh Efendi ile konuşması içini rahatlatmış, sırtından bir yük kalkmıştı. Dilara Hanım'ın bu haberi nasıl karşılayacağını, bundan sonra nasıl yaşayacaklarını düşünüyordu. Nihayet sevdiği kadınla hiçbir sorun olmadan birlikte olabilecek, belki de ilk kez sevdiği biriyle bir hayat kurabilecekti. Bir arabaya binip sigara yaktı. Arabacı Nişantaşı'ndaki konağın adresini söylerken sesinde yankılanan sevinci kendisi bile duyabiliyordu. Yol boyu büyük bir sabırsızlıkla biraz daha hızlı gitmesi için arabacıyı sıkıştırdı. Bir an önce konağa varmak, Dilara Hanım'a olanları haber vermek, bu sevinci birlikte kutlamak, ona sarılmak istiyordu. Aralarında hiçbir gölge, hiçbir kuşku, hiçbir vicdan azabı, hiçbir yalan olmayacaktı. O eksik cümleyi yarattığını düşündüğü evliliği sonunda bitmiş, cümleyi tamamlamak için ikisine de bir fırsat çıkmıştı. Dilara Hanım'ın salonda sabah kahvesini içerken buldu. Ragıp Bey'i görünce o güzel yüzü sevinçle ışımıştı. ''Hoş geldiniz, nereden çıktınız bu vakitte?'' Ragıp Bey Dilara Hanım'a sıkı sıkıya sarılmıştı. ''Hoş bulduk, sizi göresim geldi.'' Dilara Hanım bir adım geri çekilip Ragıp Bey'e baktı. ''Ne oldu? Sizde bir tuhaflık var. Hayırdır?'' ''Hayırdır Dilara Hanım, hayırdır. Bu sabah Hatice Hanım babasının yanına döndü. Benim nikahımdan çıkmak istediğini söyledi. Şeyh Efendi ile de konuştum, beni bağışladı.'' Dilara Hanım'ın yüzünden düşünceli bir ifade geçti. ''Üzüldüm.'' dedi. Ragıp Bey gerçekten şaşırdı. ''Üzüldünüz mü? Neden?'' ''Ama bir evliliğin bozulması daima üzücüdür, öyle değil mi?'' Ragıp Bey, Dilara Hanım'ın yüzüne dikkatle, orada ancak dikkatle bakarsa görebileceği gizli bir mana, saklı bir fikir varmış gibi gözlerini kısarak baktı. Dilara Hanım'da en küçük bir sevinç belirtisi bile yoktu. O anda eksik cümlenin asla tamamlanamayacağını, o eksik cümlenin kendi hayatını da eksilteceğini, acının hiç dinmeyeceğini anladı. O eksiklik ilişkilerinin biçiminden değil, daha derinden, daha görünmez yerlerden besleniyordu. Bunu kederle sezdi. Daha fazla bu konuda bir şey söylemedi. Havadan sudan konuştu ve kahvesini bitirir bitirmez kaçar gibi çıktı konaktan. Hemen o gün Harbiye Nezaretine bir dilekçe vererek Makedonya'daki birliklerden birine tayinini istedi. Orada uzun ve ıssız kış gecelerinde yaşayacağı yalnızlığı ve acıyı biliyor, o sonsuz kederi daha şimdiden hissediyordu. Ama burada Dilara Hanım'ın yaşadığı şehirde daha fazla kalamaz, baktığı her yerde hayatını karartan o eksik cümlenin izlerini görmeye tahammül edemezdi. Bir yarayı iyi etmenin tek bir yolunu biliyordu. Cephelerde onu öğrenmişti. Üstüne ateş bastırıp yarayı dağlamak. İlk anda çok büyük bir ıstırap verse de yaranın işlemesini, vücuda iyice nüfuz etmesini, bedeninin sakatlamasını önlemenin tek yolu buydu. Kararını vermiş, kendini dağlamıştı. Bundan sonrası haykırmamak için dişlerini sıkıp acının geçmesini beklemekten ibaretti. Bir hafta sonra hiç kimseye veda etmeden yalnızca annesinin elini öperek İstanbul'dan ayrıldı. İnsansız steplerden, unutulmuş köylerden geçen trenin tekerlek seslerini dinleyerek birliğine giderken bir yarayı dağlamanın acısının tahmininden de büyük olduğunu anlıyor, zamanın bir an önce geçmesi ve unutmasına yardımcı olması için bilmediği bir kudrete yalvarıyordu. 23. Eylül, berrak bir su gibi akan kristal ışıklarıyla bütün duyguları olgunlaştırıp, bütün iç hesaplamaları keskinleştirerek gelmiş, şehir gergin bir havailikle geçen yazın ardından kendi içine bu olağanüstü mevsimin neşesini henüz kaybetmemiş hüznüne kapanmaya hazırlanmıştı. Hikmet Bey sebebini anlayamadığı ani bir hevesle yeniden piyano çalmaya başlamış, günlerini piyanonun başında çılgınca bir istekle çalarak geçirir olmuştu. Çalarken hiçbir şey düşünmüyor, her şeyi unutuyor, sanki dağınık duygularının bu unutuş içinden süzülmesini, her birinin fil dişi seslerle kristal ışıklardan oluşan bir imbikten geçerek içine yerleşmesini bekliyordum. İlk günlerde parmakları bir gerçeği saklamaya çalışan hainler gibi onun isteklerine cevap vermekte zorlanmışlar, notaları bazen gerektiğinden zayıf, bazen gerektiğinden kuvvetli basmışlar, mezürleri kaçırmışlar, seslerin tatlı tınısını acemi çatlamalarla bozmuşlardı. Sonra ses ışıklar gibi akmaya başlamıştı. Piyano çalmaya sadece dilekçelerle konuşmak ve hediye ile sevişmek için ara veriyor, bu sevişmelerle konuşmaların ruhunda bıraktığı izler piyanoya, çaldığı müziğe yansıyordu. Mehpare Hanım ile yaşadığı ve izlerini hep taşıdığı o olağanüstü aşkın ifadesi haline gelmiş olan piyanoya, Mehpare Hanım'dan ayrıldıktan sonra ilk kez geri dönmesi, buna yeniden cesaret edebilmesi, birçok değişikliğin ve bir bitişle bir başlangıcın işareti gibi gözüküyordu ona. Bazen dilesel konuşmalarından sonra gitmeyip kalıyor, bir köşeye oturarak onun piyano çalışını dinliyordu. Hediye ise gece gündüz her dakika durduğu kütüphanenin kapısında içeride çalan piyanonun sesinden efendisinin ruh halini anlamaya uğraşıyor, kederli parçalar çaldığında onun da kederi artıyor, coşkulu parçalara geçtiğinde ise içi sızlıyordu. Rukiye'nin düğününde babalık görevi ona düşmüştü. Mehpare Hanım davet edilmesine rağmen davetin soğukluğunu ve durumun zorluğunu düşünerek rahatsızlığını bahane edip gelmemiş, düğünden önce Rukiye'nin kendisini görmeye gelmesini istemişti ama kızı gitmemişti. Şeyh Efendi'nin varlığı ise kendisi gelmemesine rağmen hep hissedilmiş, genç gelinle damat için bir haftada hazırlatılan yalıdan, o yalıda çalışacak olan yardımcıların düğünün bütün hazırlıklarını sırtlanmalarına, çeşitli tekkelerden, zaviyelerden, ulemadan, hatta saraydan geline gönderilen hediyelere kadar her yerde onun izine rastlanmıştı. Gerçi Mirşah Sultan'la Tevfik Bey'in ailesinin de ağırlığı büyüktü ama Şeyh Efendi'nin kutsal bir ahenk kazanmış gücü yanında onların varlığı epeyce sönük kalıyordu. Mirşah Sultan yalının bahçesinde yıllarca hatırlanacak bir düğün hazırlatmış, hiçbir şeyi eksik bırakmamış, hatta o dar zamanda Paris'ten bir gelinlik getirtmeyi bile başarmıştı. Bütün bu görkeme rağmen acıları henüz taze olan ölümlerin mahzun gölgesi düğüne de vurmuş, düğün alışıldığı kadar neşeli olamamıştı. Rukiye düğününün bu gizli kırıklığını aldırmamış, belki de fark etmemişti. Onun fark ettiği, çocukluğundan beri beklediği sevgiyle ve güvenle sarılmış olduğuydu. Şeyh Efendi'nin, kocasının, Mirşah Sultan'ın, Hikmet Bey'in, düğün için Fransa'dan gelen kardeşi Nizam'ın, bu insanların her birinin kendisini sevdiğini hissediyor, bu sevgiyi kaybedeceğine dair bir şüphe taşımıyordu. Şeyh Efendi'nin sözüne ettiği huzurun ne olduğunu şimdi kavruyordu. Tek kırıklığı, hiç kimseye hatta kendine bile söyleyemese de Mehpare Hanım'ın düğünde olmaması, daha doğrusu düğününde olamayacak bir anne haline gelmiş bulunmasıydı.